أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ekranları başında bizleri takip eden değerli izleyicilerimiz ve hali hazırda şu an salonumuzda bize eşlik eden değerli konuklarımız. Bu hafta burada fıkıh müzakereleri platformunda tarih boyunca insanların nebilere göstermiş olduğu tavırların neler olduğunu Kur'an-ı Kerim'den göreceğiz. Böylelikle günümüzde yaşadığımız bir takım problemleri, karşılaştığımız bir takım sıkıntıları da belki daha iyi anlama fırsatı, değerlendirme olanağı bulacağız. Hepimizin alışık olduğumuz, karşılaştığımız, şahit olduğumuz bir tavır. Herhangi bir konuda Allah'ın kitabından bahsedildiğinde Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır denildiğinde yahut bugüne kadar anlatılan, uygulanan mesele Allah'ın kitabına göre doğru olmasa gerek denildiğinde hepimizin zaman zaman şikayetçi olduğumuz bir tavırla karşılaştığımızı biliyoruz. Nedir o tavır? İşte ilk akla gelen, yüzyıllarca bunu herkes yanlış anlamış, sen mi doğrusunu anlıyorsun? Veyahut iş birazcık daha seviye kaybına uğradığında, sen ve senin gibi düşünenler kaç kişisiniz? Yani sayısal çoğunluğun o karşı konamaz cazibesi ve gücü hemen masaya yatırılır. Ve insanların çoğu böyle düşünürken sen ve senin gibi birkaç kişi böyle düşünüyorsa demek ki bu doğru olmasa gerek diyerek hakikatin doğrunun sayısal çoğunlukla temellendirilmesi yoluna başvurulmakta. Öte taraftan alışılagelmiş ve uygulanagelmişi Kur'an dikkate alınarak reddetme yoluna gidildiğinde yine çokça kullanılan sloganlaşmış bir ifade fitne çıkartıyorsun. Sen ümmet içerisinde fitneye sebebiyet veriyorsun şeklinde hepimizin duymaya alıştığımız ve zaman zaman da canımızı sıkan bir takım tavırlar. Oysa Kur'an-ı Kerim'e bu gözle bakıldığında ki bugün bunu yapmaya çalışacağız. Bu tavrın insanlık tarihi kadar eski bir tavır olduğunu ve bugün bize slogan gibi gelen bu ifadelerin esasında bütün insanlık boyunca nebilere, rasullere kullanılmış ifadeler olduğunu göreceğiz. Yine hakeza zaman zaman insan Kur'an-ı Kerim'den hareketle bir konuyu anlattığında ya da bunu uyguladığında yine bu sayısal çoğunluk ya da işte temelini gelenekten alan bu güç insanı şüpheler içerisine sokmakta. Ya acaba ben hakikaten yanlış mı anlıyorum, yanlış mı yapıyorum diye. Nitekim bu insani vasfın biraz sonra göreceğiz nebilerde bile zaman zaman olduğu, yani onlar bile bu insanların sürekli itirazları ve sayısal çoğunlukla baskı yapmaları sonucunda zaman zaman kendilerinden, kendilerine indirilen vahiyden şüphe eder hale geldiğini ve hemen Allah-u Teala'nın bu konuda devreye girerek onları uyardığı, teselli ettiğini göreceğiz. Mesela ilk söylediğimizden başlayalım. Siz kimsiniz, siz kaç kişisiniz, siz insanların dikkate aldığı kişiler misiniz tavrı. Mesela 11. sure, Kur'an-ı Kerim'in 11. suresi yani Hud suresinin 27. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Nuh kavmiyle ilgili olarak فَقَالَ الْمَلُوا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. Yani o kavmin ileri gelenleri, itibar sahipleri, belki gücü elinde tutan insanlar Nuh Aleyhisselam'a, belki onun gibi düşünenlere ne diyorlardı? Yani sizin bizden ne farkınız var ki? Yani sen nebi olduğunu söylüyorsun ama sen de bir beşersin bizim gibi, yiyorsun, içiyorsun ki benzer tavrı Muhammed Aleyhisselam için de Mekkeliler kullanmışlar. Biz seni ancak bizim gibi birisi olarak görüyoruz. Yani ne farkın var ki bize bir kanaat önderliği yapacak, bizim yanlışlarımızı tespit edecek ve bizi uyaracak nasıl bir vasfın olabilir? Ve mâ nerâke ettebâke illellezînehum erâzilunâ bâdiyâ rây. Dahası, şöyle bakıyoruz da senin yanında olanlar, seni takip edenler, ey Nuh biz de senin yanındayız diyenler, bizim itibar ettiğimiz adamlar değil. Yani toplumda nerede düşen, kalkan, ezilen, herhangi bir itibara sahip olmayan kişi varsa etrafında. Dolayısıyla bayraktarlığını yaptığınız dava ve düşünceler, görüşler değerli olsaydı, doğru olsaydı, siz toplumun itibarlı olan kişilerini de ikna ederdiniz. Onlar sizi takip ederdi. Bakıyoruz sen ve senin etrafında birkaç tane toplumun ezik insanları. Dolayısıyla senin söylediğin şeyler sana ve etrafındakilere bile bir katkı sağlamazken bize ne vaat edecek? Bakınız bu tavır bir nebiye ve onun etrafındaki insanlara yapılıyor. Yani doğrunun, hakikatin gücünü bu dünyada itibar kazanmak ve sayısal bir çoğunluğa indirgemek. Herhalde bundan binlerce yıl önceki bir söylemi bugün okuduğumuzda evet ben bunu hatırlıyorum. Nitekim geçen bir tartışmamızda bunu söylediler diyorsunuzdur mutlaka. Ve mâ nerâ leküm aleynâ min fadlin bel nazunnukum kâzibin. Yani sizde bir üstünlük, size tabi olduğumuzda bize katacağı bir değer yok, bir üstünlüğünüz yok. Ya evet ya şunlar hakikaten bu yola girdiler ve müthiş itibar kazandılar, müthiş mesafe kat ettiler diyeceğimiz bir tarafınız yok. Dolayısıyla bizim sizin hakkınızdaki kanaatimiz siz yalan söylüyorsunuz. Yani boş işler peşindesiniz deniliyor. Yine mesela aynı surenin Hud suresinin 91. ayetinde benzer bir tavır. Şuayb Aleyhisselam'a. Kalu ya Şuayb ma nefkahu kesiran mimma takul. Diyorlar ki Şuayb senin söylediğin şeyleri anlamıyoruz. Yani esasında aynı dili konuştukları için anlamamalarına imkan yok. Yani Şuayb Aleyhisselam bu topluma onların bilmediği bir dilden konuşmadığına göre yani bu söylediğin şeylerin bizim için bir anlamı yok. Bize katacağı bir şey yok. Dolayısıyla dikkate alınacak şeyler değil. Yani dinliyor gibi yapsak da hiç inan ki ilgilenmiyoruz. Karnımız tok bunlara. Ve inna lenara kefina daife. Ve seni de en zayıfımız olarak görüyoruz. Yani bize katacağın bir şey yok. Toplumumuzun alt katmanlarında bir insansın. İtibar sahibi değilsin, mevki sahibi, rütbe sahibi değilsin. Dolayısıyla bizler gelip senin dizinin dibine oturup evet biz bugüne kadar yanlış yapmışık. Sen bizi uyardın. Allah razı olsun diyecek durumun da yok. Böyle ne bizde böyle bir istek var ne de senin böyle bir konumun var. Velev la rahtukel racemnak. Yani bugüne kadar sana dokunmuyorsak, senin canını yakmıyorsak bil ki senin toplumumuzun bir ferdi olman sebebiyle. Yani bu toplumumuzda senin de bir ailen var, bir sülalen var. Aynı toplum içerisinde yaşıyoruz. Hatır gönül ilişkisi sebebiyle sana katlanıyoruz. Yoksa hani bu söylediğin şeyleri ciddiye alsak seni burada yaşatmayız zaten. Dolayısıyla lütfen sen yine söyleyeceğini söyle ama böyle bize şey yapma. Söylediğin şeylerin ciddiye almamızı bekleme bizden. Ve mâ ente aleynâ bi aziz. Çünkü bizim nezdimizde senin hiçbir itibarın yok. Bugüne kadar ne bir meclisimizde bulundun, ne sana bu konuda herhangi bir konuda sana bir söz verdik, bir kanaat bildirmeni istedik, bir değerin yok. Bakınız itibar, konum. Sen bu toplumda neredesin? Bu toplumda senin etiketin, ünvanın ney? Etrafında hadi gidelim dediğinde kaç kişi geliyor? Kaç kişisiniz? Ki işte zaman zaman işte tırnak içerisinde söylüyorum. Kelle hesabı yapma teşebbüsleri. Bu ister dini gruplar için olsun, ister farklı eğilimler, siyasi gruplar, şunlar bunlar olsun. Yani seviyenin en çok düşürüldüğü anlardır esasında. Allah Teala bu konuda En'am suresinin yani 6. surenin 116. ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a bu konuda bir uyarıda bulunuyor. Esasında onun şahsında hepimize. Ve in tudu ekthara men fil ardı yudillu kan sebilillah. Yani eğer yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyacak olursan Allah'ın yolundan seni onlar alıkoyar, çıkartırlar, başka yola çekerler. Dolayısıyla bir bilginin doğruluğu, bir hakikatin temeli onu dillendirenlerin sayısal çoğunluğuna göre şekillenemez. Hakikat gücünü bizzat kendisinden alır. Bunu toplumda tek bir kişi söylemiş olsa bile ki Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki örnekleri hepimizin zihninde canlı her an. Yani nebiler ve onun etrafındaki 3-5 kişiyi her zaman için o toplumda azınlığı teşkil etmiş. Ama onların azınlığı teşkil etmesi söylediği şeylerin, uyguladıkları şeylerin yanlış olduğu anlamına gelmemiş. Tam tersine Allah-u Teala eğer herhangi bir konuda bunun doğruluğu nedir, temeli nedir'i bir kenara atıp bunu kaç kişi dillendiriyor? Bu görüşün arkasında kimler var? Bunu kriter olarak alırsanız Allah-u Teala diyor ki seni yoldan çıkartabilirler Allah'ın yolundan. İyyette bir oyna illa zan. Çünkü onlar için zan önemlidir. Yani ne? İşte bu sayısal çoğunluk bir zandır. Ve inhum illa yahrusun ve bir yanlışın, bir yalanın takipçisidir bunlar. Nitekim inne rabbeke ve a'lemu men yadillu an sebili. Kimin doğru yolda olduğunu Allah bilir. O onayı verecek olan Allah'tır. Sayısal çoğunluk değildir. Bu çok önemli. Yani ötede insanlar zaman zaman şöyle bir şüphe içerisinde, yani ötekileşmemek, toplumunda ötekileşmemek, merkezde yer almak, işte arizi olmamak, çemberin dışına çıkmamak için ya bu kadar insan doğrudur herhalde, yanlış olamaz, bu kadar insanın cehenneme gitme ihtimali herhalde yoktur diyerek onun yanında yer almayın. Çünkü kimin doğru yolda olduğunu, kimin yanlış yolda olduğunu Allah bilir. Buna karar verecek olan odur diyor. Yine zaman zaman işte biraz önce de söylediğimiz gibi fitne iddiaları yer alır. Yani işte bak ki işte bizim Süleymaniye Vakfı ile ilgili olarak her yıl Ramazan ayında bu kelimeyi hep biz duyarız. İşte bunlar fitne çıkartıyorlar. Ramazan'ın huzurunu bozuyorlar. İnsanların bu ayda huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapmaları gerekirken işte oruç vaktinde, teravih namazına, şunda bunda bir takım şeyler çıkartarak insanların kafalarını karıştırıyor ve toplumda fitne çıkartıyorlar. Benzer şey Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Allah'ın göndermiş olduğu Resul ve elçiler için de söz konusu. Onların da insanları yoldan çıkardığı, insanların kafalarını karıştırdığı, yani bir nevi toplumda bozgunculuk yaptıkları fitne. Nitekim işte Muhammed Aleyhisselam için 53. surenin ilk ayetlerinde yani Necim suresi ve Necmi izâ heve مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ilk iki ayetinde yani o kaybolduğunda o çoban yıldızına sabah yıldızına yemin ederek Allah-u Teala başlıyor. Yani kaybolan, inen ve yükselen dolayısıyla insanlar için bir alamet görevi gören o yıldıza yemin ettikten sonra Allah-u Teala diyor ki مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Yani arkadaşınız, yakından bildiğiniz, daha düne kadar İçinizden biri olan, her şeyini bildiğiniz, her şeyine kefil olduğunuz o kişi yanlış bir yola girmedi ve meğave ve etrafındaki insanları da yanlışa sürüklemiyor. Yani çünkü Mekkeliler diyorlardı ki Muhammed insanların kafasını karıştırıyor. Dolayısıyla toplumda bir huzursuzluk oluşturuyor. Allah-u Teala gave ifadesiyle O ardına bir takım insanları sürükleyip yanlış yola da götürüyor değil. Yani toplumda bir fitne çıkartıyor değil. Yine mesela 68. surenin yani Kalem suresinin ilk ayetlerinde altıncı, beşinci ve altıncı ayet fesutup sürü ve yupsirun. Yani yakında sen de göreceksin, onlar da görecek. Bi eyyikümül meftun. Meftun olan kimmiş? Bunu yakında hepsi anlayacak. Yani işte büyük bir fitnenin içerisine girmiş, büyük bir çıkmazın içerisine girmiş. Hayallerin kıskacında bocalanıp duran ve arkasındaki insanları da bu hayallerin arkasında sürükleyen kimmiş? Demek ki Muhammed Aleyhisselam'a bunu söylüyorlar Mekkeliler. Diyorlar ki yani bu meftun olmuş. Yani akıl sağlığını yitirmiş ve bir takım hayallerin, kuruntuların tutsağı olmuş. Ayrıca sadece kendisi olduğu yetmiyor gibi etrafında da bir takım insanları sürüklüyor. Bu iddiaya Kur'an-ı Kerim diyor ki yakında sen de göreceksin, onlar da görecek. Bakalım meftun olan kimmiş? Hayallerin peşinde giden ve insanların kafasını karıştıran kimmiş? Diyerek buna cevap vermekte. Ve yine şu hissiyata çoğumuz sahip oluyoruz. Karşıdaki blok yani herhangi bir konuda özellikle işte 1000 küsur yıllık geleneği de arkasına alarak bak kardeşim bugüne kadar hiç kimse böyle söylememiş. Hiç kimse bu ayeti böyle anlamamış. Diyerek şüphe uyandırmak ve gerçekten de bunda başarılı olmak. İnsan zaman zaman düşünüyor, acaba hakikaten bir yerlerde biz yanlış mı yapıyoruz? Bu ayeti gerçekten yanlış mı anlıyoruz? Defalarca kendi içerisinde insan gitgeller yaşıyor, tekrar okuyor, tekrar değerlendiriyor. Bu şüpheyi yaşatıyor. Kim yaşatan kim? İşte sayısal bir çoğunluk varsa, hele bir de arkasına siyasi bir gücü alıyorsa, arkasını ona yaslıyorsa bu defa kendisinden olmayanları itibarsızlaştırıyor ve onları kendi içerisinde bir şüpheye sokuyor. Benzer şey nebiler için de geçerli. Mesela biraz önce okuduğumuz Kalem suresi yani 68. surenin ilk ayetlerinde Muhammed Aleyhisselam'a böylesi bir baskının yapıldığını biz hissedebiliyoruz. İkinci ayet diyor ki Mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. Yani Allah-u Teala bir nevi yemin ederek Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki senin Rabbine yemin olsun ki sen mecnun filan değilsin. Yani düşünün hani bizim Türkçemizde de bir söz vardır, bir kişiye 40 kişi deli dese adam ya acaba hakikaten öyle miyim der. Yani bir topluluk içerisinde düşünün ki topluluğun tamamı bir adama itiraz etse ağız birliği etmişçesine bir şey yapar, şüpheye gark eder onu, tereddüt içerisine sokar. Nebilere de bunu insanlar yaşatmışlar. Yani düşünün kendi yakınına gidiyor, davasını anlatıyor, dinleyen yok. Arkadaşlarına anlatıyor, dinleyen yok. Toplumuna anlatıyor, dinleyen yok. Ayrıca tam tersine onun yanlış yolda olduğunu sürekli ona anlatmaya çalışıyorlar. Bu defa ne yapar insanlar? Ya acaba hakikaten bende bir sıkıntı mı var? Bakınız Allah-u Teala yemin ederek diyor ki Allah'ın Rabbinin nimetine yemin olsun ki sen mecnun değilsin. Yani bir kuruntunun, bir hayalin, içine doğan bir takım şeylerin peşine takılan birisi değilsin. Peki nesin? Biraz önce Necim suresinin işte ilk ayetlerinde de ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. Yani söylediği şeyler kendi hevasından, hevesinden içine doğan şeyler değil, kendisine vahyedilen şeylerdir. Dolayısıyla nebiler de zaman zaman acaba hakikaten bu insanların dediği gibi bizde bir sıkıntı var mı? Ki biz bunun ilk örneğini mesela Muhammed Aleyhisselam'a ilk vahyin geldiğinde görüyoruz. Rivayetler doğruysa Muhammed Aleyhisselam yaşadığı o ilk tecrübenin etkisini uzun süre üzerinden atamıyor. Ve bir takım şüpheler içerisine giriyor. Acaba yaşadığım bu şey neydi? Bunu anlamlandırmakta zorluk çekiyor. Ve işte hepimizin bildiği eşi Hatice annemiz onu teskin ediyor. Senin kötü bir hal yaşadığına inanmıyorum. Böyle bir ihtimal yok. Başına gelen bu şey muhtemelen iyi bir şeydir diyerek onu teskin ediyor. İşte zaman zaman nebilerde de bu tür şüpheler uyandırabilirler. Yani o toplumla bir ortak nokta kurmak için bazen nebiler bile yanlışa sürüklenme tehlikesi içerisinde olabilirler. Nitekim 17. surenin yani İsra suresinin 73. ayetinde yine Muhammed Aleyhisselam örneğinde bu konuda bir uyarı hepimiz için. Allah Teala diyor ki ve in kadu leyeftinuneke alillezi evhayna ileyke li tefteri aleyna gayra. Yani neredeyse söylediklerimizden farklı bir şey söyleme konusunda seni büyük bir sıkıntının içerisine sokmak üzereydiler. Yani öyle bir baskı kuruyorlar ki bak tamam söylediğin şeylerin bir kısmında anlaşalım ama gel şuna ses çıkartma. Ama gel bu konuda birazcık müsamahalı ol ki konuşalım, ortak bir nokta bulalım ve sen ne diyorsun seni anlamaya çalışalım. Yani insan zaman zaman acaba etkisi olur mu diyerek belki bir alan açma ihtiyacı hissedebilir. Hemen Allah Teala diyor ki az kalsın bunu yapacaklardı. Söylediğimiz şeylerin dışında bir şeyler söylemen, bunları kabullenmen hususunda neredeyse seni büyük bir sıkıntının içerisine sokacaklardı. Ve izen lettehazüke halile. O zaman seni dost edinirlerdi bunlar. O zaman sen bunların arkadaşı olurdun. Sana o zaman itibar vermeye başlarlardı. Ki biraz önce okuduğumuz Kalem suresinin ilk ayetlerinde de onlar isterler ki işte sen onlara yağ çek, onlar sana yağ çeksin. Tam bir menfaat ilişkisi içerisinde sen kazan, o kazansın. Masadan kalkan herkes kazanmış bir şekilde evine gitsin ve böylelikle huzur gelsin. Yine en büyük tehlike nebiler için ve onun takipçileri için. Velevla en sebbetnâ ke lekad kitte terkünü ileyhim şey'en kalîlâ. Eğer o konuda seni sabit kılmasaydık, yani sana gerekli anda gerekli uyarıyı yapmasaydık, az da olsa onların dediği bir noktaya belki adım atacaktın. İzel zaknake fel hayati ve fel memati sümme la tecidu leke aleyna nasıra. İşte o zaman dünya hayatı da ölümün de çok acı olurdu. Sıkıntıları katlanarak sana gelirdi ve hiç kimseyi de sana yardım eder bulamazdın. Hiçbir yardımcın da olmazdı. Yani unutulur giderdin. Belki bu dünyada yaşadığın süre içerisinde bir iki menfaat elde ederdin ama sonu kötü olurdu diyerek Allah'ın ayetleri hususunda gelin ortak bir noktada buluşalım. Kırıcı olmayalım. Bazı şeyleri böyle gelişi güzel söylemeyelim. Birazcık zamana bırakalım gibi söylemler. Bugün olduğu gibi tarih boyunca nebilere de teklif edilmiş ve bu tehlikeyle onlar da karşılaşmışlar. Şimdi bütün bunları niçin anlattık? Kur'an-ı Kerim'e bu gözle bakıldığında bugün yaşadığımız şeylerin, bugün hissettiğimiz duyguların, karşılaştığımız tavırların insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve esasında sürekli aynı şeyleri insanların yaşadığını, seyrettiğini görmek. Dolayısıyla biz bu konuda yalnız değiliz. Yani eğer birisi Allah'ın ayetleri karşısında biraz önce söylediğimiz sloganik ifadelerle bir karşı duruş sergilerse, hiçbir zaman unutmamamız gereken şey bu konuda biz yalnız değiliz. Bundan önceki insanlar da benzer tavırlarla karşılaşmışlar. Dolayısıyla bu konuda nitekim nebiler hep daha önceki nebilerin de bu konuları, bu sıkıntıları yaşadıkları hatırlatılarak teselli edilmiştir. Mesela Muhammed Aleyhisselam bu konuda Kur'an-ı Kerim'de müteaddit ayetlerde teselli edilmiş. Yani bugün seni yalanlıyorlarsa bu senin ilk kez senin başına gelen bir şey değil ki. Senden önceki nebiler de yalanlandı. Onlar da aynı tavırları şey yaptılar, göğüs gerdiler diyerek Hemen bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de daha önceki toplulukların yaşadığı, nebilerine yaşattıkları bir kıssa anlatılıyor. Niçin? Yani sen bu konuda yalnız değilsin. Senden önce de bu sıkıntıları çekenler vardı. Biz de aynı şekilde meseleye bakmamız gerekiyor. Şimdi çok kısaca ben bir de şuna temas edeceğim ve ondan sonra asıl konuyu anlatmaları için arkadaşlarıma vereceğim sözü. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bize örnek olarak nebilerin, rasullerin kıssaları anlatılır ki Allah-u Teala bazı ayetlerde kıssaların niçin anlatıldığının sebebini de söyler. Bir teskin, bir teselli ve bir uyarı. Yani öncekiler böyle yaptılar, bakın şimdi hiçbiri yok. Hepsi hesap gününü bekliyorlar. Dolayısıyla geçici dünya hayatı için yanlış yapmayın. Bu işin mücadelesini verenlere de daha öncekiler bu işlere göğüs gerdiler ve bak bugün hala isimleri anılmakta. Dolayısıyla sen de bu işin mücadelesini ver ve yoluna devam et şeklinde hem yanlış yapanlara hem de doğru yapanlara bir mesaj yükler Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar. Yani bunlar bir hakikattir. Bugün de yaşadığımız şeylerdir. Sadece belki mekanları, isimleri değişiktir, aktörler farklıdır. Ancak olaylar ve söylemler her zaman aynıdır. Bu bağlamda yani önceki rasullere, nebilere gösterilen bu tavırları Kur'an-ı Kerim'de biz okurken nebi ve rasul kavramlarını görüyoruz. Bu ekranlarda çeşitli vesilelerle nebi ve rasul kavramları arasında fark olduğunu, nebi kelimesinin kendisine kitap verilen, yani risalet görevi verilen kişi olduğunu, rasul kelimesinin de bu nebinin bir vasfı olduğunu, yani kendisine indirilen risaletle ilgili risaleti başkalarına tebliğ etme görevi olduğunu söylemiştik. Nitekim Kur'an-ı Kerim bütün nebilere kitap verildiğini söyler ki bu çok önemlidir. Oysa bizim geleneğimizde işte birkaç nebinin ismi sayılır kendilerine kitap verilenler. Bunun dışındakiler işte kitap verilmedi, sadece önceki kitapları insanlara tebliğ ettiler diyerek bir tasnif yapılır. Kur'an açısından tabii ki doğru bir tasnif değil. Dolayısıyla nebi dediğimiz kişi Allah tarafından seçilen, kendisine risaletle ilgili vahiy verilen, ki bir nebiye risaletle ilgili vahiy verilmişse kitap verilmiş demektir. Dolayısıyla bütün nebilere kitap verildiğini söyler Kur'an-ı Kerim. Rasul de hem o nebiye verilen risalet kitap anlamına gelir, hem de o nebinin bu risaleti tebliğ etme ünvanı, vasfı anlamında kullanılır. Peki Allah-u Teala niçin nebi ve rasuller göndermiştir? Bunun da cevabı yine Kur'an-ı Kerim'de. Öncelikle hepimiz biliyoruz ki bir nebiyle karşılaşmasak, bir uyarıcıyla karşılaşmasak bile dünyaya gelen herkes şirk konusunda hesaba çekilecek. İşte bunu biz Araf suresinin 172 ve 173. ayetlerinden biliyoruz. Allah-u Teala şirk konusunda hiçbirimizin mazeretini kabul etmeyecek. Ne tür mazeretler olabilir bunlar? Ben annemden, babamdan, toplumumdan böyle gördüm. Onlar böyle yapıyordu. Ben de böyle yapıyorum. Böyle bir mazereti kabul etmeyeceğini söylüyor. Öte taraftan bana bu konuda bir uyarıcı gelmedi şeklindeki bir mazereti de kabul etmeyeceğini söylüyor. Niçin? Çünkü akıl sağlığı yerinde olan herkes, tırnak içerisinde tekrar söylüyorum, akıl sağlığı yerinde olan, dolayısıyla fıtratını bozmamış herkes Allah'a şirk koşulmayacağı hususunda tam bir kanaat sahibidir. Nedir? Allah vardır ve hiçbir şey onun vasıfları hususunda ona ortak kabul edilemez. Sıfatları konusunda ortak kabul edilemez. Kişi bunu, bu çerçeveyi açtığında artık o kendisine uyarı yapılsın ya da yapılmasın ötede hesabı hak etmiştir. Ama bunun dışında bir takım bildirimler için bizim uyarıcılara ihtiyacımız vardır. ibadetler hususunda olsun, işte ceza hukuku konusunda olsun, bir takım meselelerde bizim uyarıcılara ve Allah'ın bildirimlerini bize tebliğ eden kişilere ihtiyacımız vardır. İşte bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Nebi ve Rasullerin insanlara bu bildirimleri tebliğ etmek için gönderildiğinden bahseder. Pek çok ayette işte Rasullere düşen görev, kendilerine vahyedilen şeyin insanlara tebliğ edilmesinden ibarettir şeklindeki ayetler. Yani onlar tebliğ ederler, ulaştırırlar bize. Başka tebliğ ettikleri şeyle uyarma görevi yaparlar. İnzar dediğimiz. Yani bakın böyle bir tehlike var. Bu tür hatalar yapabilirsiniz veyahut yapıyorsunuz. Bunları yapmayın şeklinde uyarılarda bulunur Nebi ve Resuller. Öte taraftan müjdeler verirler. Tebşir görevi vardır. Yani eğer Allah'ın yoluna girer, şunlara dikkat ederseniz, İşte Allah'ın size şu tür vaatleri vardır şeklinde insanları motive ederler. Onları gayrete getirirler, müjde görevi yaparlar. Onun ötesinde bir de tezkir görevi vardır. Yani zaten bizim bildiğimiz fıtratımızın gereği kabul etmemiz gereken şeyleri, zihnimizin bir köşesinde hazır tuttuğumuz bilgileri harekete geçirirler. Bu çok önemlidir. Onun için ilahi kitapların ortak bir ismidir zikir. Yani bizdeki var olan bilgiyi kullanıma sokmamızı ister Allah'ın kitapları. Dolayısıyla Nebi ve Resuller. Onun için mesela Muhammed Aleyhisselam'ın şahsında ve bütün tebliğ faaliyetinde bulunanlar için Allah-u Teala siz sadece hatırlatın. Sizin göreviniz hatırlatmaktır. Yoksa elinize bir sopa alıp insanları hizaya çekmek, onları bir şekle sokmak değildir diyerek yapılan tebliğin bir hatırlatmadan ibaret olduğunu söyler. Öte taraftan tebiğin görevi yaparlar. Yani zaten var olan şeylerin ama zamanla unutulan şeylerin ortaya çıkartılması için Nebi ve Resuller görev yaparlar. Rahmettir ayrıca. Yani bütün Nebi ve Resuller insanlık için bir rahmettir. İşte hepimizin bildiği Enbiya suresinin 107. ayetinde ve me ersalnake illa rahmeten lil alemin. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik ifadesi esasında bütün nebiler için, bütün rasuller için geçerlidir. Çünkü nebiler, rasuller insanlara Allah'ın kitabını tebliğ ederler. Allah'ın kitabının tebliğ edildiği kişi büyük bir lütfa kavuşmuş olur. Çünkü bir rahmettir o. Yine Ali İmran suresinin 164. ayetinde mesela içinizden bir Resulün size gönderilmiş olması Allah'ın size büyük bir lütfudur. Yoksa bir takım şeylerde işte insanlar ne yapılır? Savrulur gider. Öte taraftan Allah şahitler bulundurmak için Nebi ve Resuller gönderir. Bu da çok önemlidir. Yani siz herhangi bir toplulukta tam yeri gelmişken Allah'ın bir ayetini o topluluğa hatırlattığınızda ötede Allah sizi onların aleyhine şahit tutacak. Diyecek ki bakın bu kul size bunu hatırlatmıştı. Siz bunu tartışırken bu ayeti size okumuştu. İşte şahidim bu denilecek. Onun için Resul ve Nebiler de şahitlik görevi yapacaklar. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkartmak için hakeza Nebiler yine gönderilmiş. Ve yine insanlara doğru yolu göstermek, hidayet rehberi olmak için Allah Nebi ve Resuller göndermiştir. Şimdi ben bu girişten sonra Kur'an-ı Kerim'de biraz önce özetle verdiğim işte insanları aşağılama, sen mi doğruyu söylüyorsun, biz atalarımızdan böyle gördük şeklindeki tavırlarla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de hangi nebiler, hangi rasuller bağlamında Allah-u Teala bize bu örnekleri veriyor. Bunu detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdi sözü Yahya Hocam'a veriyorum. Hocam buyurun.
Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın eski nebilerin hayatlarını anlattığı ayetlere biz kıssa diyoruz biliyorsunuz, malumunuz. Bu kıssaların Kur'an-ı Kerim'de yer bulmasının tabii ki birçok sebebi var ama en bilinir sebebi kıssayı okuyan müminlere bir teselli vermek ve bunun karşı muhatabına da bir gözdağı vermektir. Yani mümin bu kıssaları, bu ayetleri duyduğu zaman biraz önce Fatih hocamızın da ifade ettiği gibi vay be ben yalnız değilmişim. Demek ki bu yaşadığım sıkıntılar ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana varmış ama neticede vel akıbetu lil muttakîn. Mutlu son her zaman muttakilerin olmuş. Karşıt duranlar da buna, muhalifler de bakacaklar ki ya ben de ilk değilmişim. Ben de yalnız değilmişim. Ne Ebu Cehiller varmış, ne Firavunlar varmış, ne Hamanlar, ne Karunlar varmış ama Allah yerin dibine sokmuş hepsini. Yani mal, mülk, evlat, siyasi makam, hangi şey düşünüyorsanız düşünün. En güçlülerin örneği var ki Allah her şeyle beraber onları yerin dibine sokmuş. Hiç kimse baki kalmamış bu dünyada. Zalimler her daim mağlup olmuşlar ama inananlar da hep üstün gelmişlerdir. Ama etten kemikten insanız tabii ki. Zaman zaman sıkıntılara düçar oluyoruz, üzülüyoruz. Yalnız kaldığımızı düşünüyoruz. Bakın bunu nebiler de yaşamışlar, bizler de yaşıyoruz. Zaman zaman işte toplantılara çağrılıyoruz, konuşmalara gidiyoruz, konferanslara gidiyoruz falan. Ya yani bizi çağıran dostlarımıza da üzülüyoruz aslında. Yani zamanlarını ayırıyorlar, belki birçok masraf yapıyorlar, salon tutuyorlar, koşturuyorlar, ilan ediyorlar şuraya buraya falan. Biz de kalkıp buradan oraya gidiyoruz. Koskocaman salon ağzına kadar dolu olmuyor hiçbir zaman. Biz öyle kalabalıklara bugüne kadar konuşmadık, konuşamadık. Gidiyoruz 20 kişi 30 kişi var. Ya diyoruz hani yaptığınız şeye de değmedi ama ne yapalım çağırdınız davetli geldik. En azından dinleyecek 30 kişi var onlara elimizden geldiği kadar Allah'ın ayetlerini anlatalım. Şimdi nebiler de bu şekilde toplumlarına gittiklerinde yani bütün memleket toplanmış. Oo Allah yeni bir nebi göndermiş ne kadar güzel gidelim de Allah bize neler emretmiş neleri yasaklamış bir dinleyelim. Allah'ın emirlerini derhal yerine getirelim, yasaklarından da hemen kaçınalım. Böyle bir şey yok. Çoğunluk maalesef inanmamış. Hep inananlar azınlıkta kalmış. Nebiler de tabii bundan sıkıntı görmüşler. Bunun örneklerini biraz sonra göreceğiz ama genel manada Cenab-ı Hakk'ın bütün ümmetlerde nebi gönderildiğinde ona ilk verilen tepkinin ne olduğunu bize bir öğretiyor. Onu bir görelim. Zuhruf suresinde 43. sure Kur'an-ı Kerim'de. Burada 20, 21 ve 22. ayetlerde tabii Kur'an'ın nüzul döneminde Mekke müşriklerinin bir defa Resulullah'a bir tepkisinden bahsediliyor. Esas bizim okuyacağımız ondan bir sonraki ayet. Ama bu 20, 21'de diyor ki bunlar önce yaptığı yanlışları bir defa bir kaderciliğe bağlıyorlar. O kadercilik anlayışlarını bir eleştiriyor. Diyorlarmış ki onlara vakalu levşar rahmanu ma'abednahum. Ya biz işte putlar yapmışız kendi ellerimizde bunlara kulluk yapıyoruz falan. Ya Allah böyle kural koymasaydı tapmazdık ya biz onlara. Ne yapalım Allah böyle istemiş de böyle olmuş. Biz ne yapalım? Ama Allah diyor ki ma lehum bi tehlike minelim. Hayır buna dair ellerinde hiçbir bilgi yok. Biz böyle bir şey söylemedik. İnhum illa yahrusun. Tamamen kafadan atıyorlar, sallıyorlar, yalan konuşuyorlar. Böyle bir şey yok. Em ateynahum kitaben min kablihi fehum bihi mustemsikun. Yoksa biz onlara daha önce bu konuda yazılı bir belge, bir kitap falan gönderdik de ona mı tutunuyorlar bunlar? Yani eski alışkanlıklarından o yüzden mi vazgeçmiyorlar? Ellerinde ilahi bir kitap mı var? Yok. Mekke'nin müşriklerin geçmişinde öyle bir kitap yoktu. Ben aksine kalu hep şöyle dediler Resulullah'a. İnna vecedna abaena ala ummetin ve inna ala atharihim muhtedun. Bakın 1400 yıl önce söylenmiş ama hala kulaklarımızda biraz sonra belki dışarı çıktığınızda yine duyabileceğiniz bir başkaldırış. Diyorlar ki onlar, biz babalarımızı bir yol, bir din, bir mezhep, bir tarikat üzerinde toplanmış gruplar olarak gördük ve biz de onların peşinden gidiyoruz. Onlar yanlış da, siz mi doğrusunuz? Yüzyıllarca babalarımız böyle bir şey oluşturmuşlar. Bizim diyor tek yapacağımız şey babalarımızın o doğru yolundan gitmektir. İşte Allah bir sonraki ayeti göndermek suretiyle Müslümanlara diyor ki zannetmeyin ki sadece Mekke müşrikleri böyle diyor. Yok böyle bir şey. İşte 23. ayette hem Resulullah'a hem o günkü müminlere hem bugünkü biz müminlere diyor ki Allah. Ve kezalike bakın aynı şekilde ma erselna min qablike fi karyetin min nedirin. Yalnızca sen değil ey Muhammed. Senden önce herhangi bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek biz, nereye bir uyarıcı göndermişsek, oranın ileri gelenleri, o şımarık, ekabir takımı hep şöyle dediler. İnna vecedna âbâena alâ ümmetin ve inna alâ âthârihim muktedûn. Hepsi nereye bir uyarıcı gittiyse ona hep şöyle dediler. Hayır kardeşim, sana değil. Babalarımızı bulduğumuz yol neyse biz ona uyar, onların peşinden gideriz. Hep böyle olmuştur diyor. Yani Mekke'de Mekke'nin müşriklerin söylediği yeni değildi. Ondan önce hangi memlekete bir uyarıcı gittiyse hepsi aynı tepkiyle karşılaştılar. O yüzden bugün bizim karşılaştığımız tepkileri büyütmeyelim. Biz gördüğümüz tepkiler konusunda da yalnız değiliz. Bizden önce Allah'ın hükümlerini insanlara ulaştıranlar, paylaşanlar, ister nebiler olsun, ister ümmetler olsun, hep aynı tepkiyle karşılaştılar. Ve bundan sonra da kıyamete kadar bizden sonrakiler de, bizden sonraki mümin kardeşlerimiz de hep aynı tepkiyle karşılaşacaklar. Diyecekler ki kardeşim, yani yüzyıllarca böyle geldi ya, hepsi mi yanlış? Bir sen mi doğrusun? Yok. Kafamız rahat olsun. Biz nasıl görmüşsek öyle uyalım. Peki nebiler ne demişler? Kale. Evelev ci'tukum bi ehda mimma vecettum aleyhi abaukum. Bakın. Bu da tebliğde bir metot. Şimdi söylenen ayet. Başlarım sizin babalarınıza bilmem nelere. Yok böyle bir şey. Diyor ki. Tamam. Ya benim getirdiğim şeyler. Yani bu kitap. Bunun içindekiler. O babalarınızın gittiği yoldan daha iyiyse ne olacak? Ya bu daha doğruysa? Bak bu karşı tarafın psikolojik olarak dağılmaması için de önemli bir husustur. Çünkü biraz önce söylediğim şekilde bir tepki verseniz, hani başlarım sizin babalarınıza da bilmem ne falan, anında sizinle ilişkiyi keser. Ama nebiler hep ne demiş? Tamam babalarınızın yoluna gidiyorsa, o zaman bir soru sadece. Ya benimkisi daha doğruysa ne olur? Ne yaparsınız o zaman? Yok mu öyle bir ihtimal? Var. Öyleyse düşünün bir kararınızı verin o zaman. Eğer bu Kur'an'dan anlatılan hükümler şuradaki bütün kitaplardan daha doğruysa ki %100 öyle, ne yapacaksınız? Yatacak yeriniz var mı o zaman? Yok. Peki onlar ne diyorlar yine karşı olarak? Kalu bakıyorlar ki yapacak bir şey yok. İnna bima ursiltum bihi kafirun. Arkadaş, ben sizin söylediklerinizi biz tanımıyoruz. Bana ayet okuma. Konforumu bozma benim. Git başka yerde anlat. Bizi bu tip şeylerle muhatap etme. Hep böyle demişler. Peki sonuç ne olmuş? Kim kazanmış? Fentekamna minhum. Hepsinden biz intikam aldık diyor Allah. Nebilere de bırakmıyor o işi. Ümmetlerine de bırakmıyor. Çünkü yalanlanan biz değiliz. Yalanlanan nebiler değil. Yalanlanan ümmetleri değil. Yalanlanan Allah'ın ayetleri. Ve dolayısıyla Allah olduğu için intikamı da Allah oluyor. فَنْتَقَمْنَا مِنُمْ Biz de onlardan intikamı aldık. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Bir bakın bakalım. Allah'ın ayetlerine yalan diyenlerin sonu ne olmuş? Hadi bir araştırın. Bak bu kıssayı okuduğumuzda, bu ibareleri gördüğümüzde biz teselli oluyoruz. Ama Allah'ın ayetlerine direnenler sonlarını düşünsünler. Kendilerinden öncekiler böyleydi. Bak biz de kendilerimizden öncekileri gördük. Ha dedik ki yalnız değilmişiz. Bilsinler ki onlar da yalnız değiller. Fenzur keyfe kâne âkıbetül mükezzibîn. Bunlar bütün ümmetlerin, bütün nebilerin muhaliflerinden gördüğü tepkilerdi. Peki tek tek görmek bağlamında birkaç örnek vermek gerekirse. Mesela bir Nuh Aleyhisselam örneği var Kur'an-ı Kerim'de. Ona bir bakalım. Mü'minun suresi 23. sure Kur'an-ı Kerim'de. Tabi kıssalar dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in biliyorsunuz birçok farklı suresinde her biri farklı açıdan anlatılıyor. Hud suresinde kıssalar anlatılır, Enbiya suresinde anlatılır, Şuara suresinde anlatılır. Nuh Aleyhisselam dedik mi bizzat Nuh diye bir sure var zaten. Nuh suresi. Yani bir Müslüman olarak her birini görmemiz lazım ama hem vakit sınırlı hem diğer arkadaşlara da söz hakkı vermemiz için mecburen kısa kısa geçmek zorundayız. Bu Mü'minun suresinin 23. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ. Hani kavmine daha önce elçi olarak Nuh'u göndermiştik. Fekale o da onlara şöyle demişti. يَا قَوْمِ اُعْبُدُ اللّٰهِ. Ey kavmim yalnızca Allah'a kulluk yapın. Niye? مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرُ. Çünkü ondan başka ilah yok ki. Sizin ondan başka bir ilahınız yok. O yüzden yalnızca Allah'a kulluk yapacaksınız. اَفَلَا تَتَّقُونَ. Hiç çekinmez misiniz Allah'tan? Cevap ne? فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. O gittiğinde kavminin ileri gelenleri, o itibarlı sayılan kişileri, zenginleri, siyasi açıdan lider olanları, şunları bunları işte milletin karşısında el pençe divan durdukları. مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Söyledikleri bu oluyor. Ya sen de bizim gibi bir beşersin yani ne var? Ne var? Ne üstünlüğünüz var bizden? Ve hemen diğerlerini gaza getiriyorlar. O sessiz olan, sessiz çoğunluğu, sessiz kalabalığı harekete geçirmek için diyorlar ki yuridu en yetefaddale aleyküm. Bakın şu adam var ya Nuh. Böyle yeni yeni garip garip şeyler söyleyerek size üstün gelmeye çalışıyor. Bir şeyleri ele geçirmeye çalışıyor. Size üstünlük kurmaya çalışıyor. Bu adamın farklı hedefleri var. Bak uyanın. Böyle Allah diyor, ilah diyor, bırakın diyor putları, şunları, bunları falan. Bunun diyor farklı emelleri var, farklı amaçları var. Uyanık olun. Halbuki Nuh Aleyhisselam'ın öyle bir şeyi yok. Birçok ayette Nuh Aleyhisselam diyecek ki وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ. Ben sizden hiçbir karşılık beklemiyorum. Hiç. Tek kuruş bile sizden istemiyorum. اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ. Çünkü benim bütün ücretim, benim karşılığım Allah verecek. Tek istediğim Allah'ın ayetlerini size ulaştırmak. Doğru yola girin bu kadar. Başka bir şey yok. Ama onlar onun demediğini niyet okuculuğu yaparak milleti kışkırtıyorlar. Diyorlar ki bakın Nuh size üstün gelmek istiyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلَٰهِ. Ya Allah bizi uyarma falan istese böyle bizim gibi etten kemikten yiyen içen uyuyan gezen bir insan göndermez. Gökten bir melek indirirdi. Niye? Sen melek misin ki sana melek indirsin? İnsan olduğun için kendi cinsinden insan yolladı. Ama olay ne? Olay aslında şu. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا ف۪ي آبَيْنَ الْاَوَّل۪ينَ. Biz geçmişte babalarımızdan hiç bu böyle şeyler duymadık kardeşim. Bunu hep böyle garip şeyler söylüyor. Hep yeni şeyler söylüyor. Babalarımızdan biz böyle şeyler duymadık. Ya babalarınız dediği ne kadar ki zaten Adem Aleyhisselam'dan oraya geçe geçe ne kadar zaman geçmiş. Yalan. Adem Aleyhisselam da Nuh gibi söyledi, Nuh Aleyhisselam gibi. Ondan sonra İdris Aleyhisselam hepsi aynı şeyleri söyledi. Ama belli ki bir 3-5 sene önce işte bunlar unutuldu. Bunlar geçmişe sarılıyorlar. Nuh sen yeni şeyler söylüyorsun. Biz hiç babalarımızdan böyle şeyler duymadık. Ya in huve illa raculun bihi cinne. Bu adama diyor cinler musallat olmuş. Delirmiş, bu kafayı yemiş. Feterabbesu bihi hatta hin. Ya bir müddet bunu bir şey yapın ya. Bir gözetim altında tutalım. Bir zarar da vermeyelim yani ama dikkat edin almayalım bu adamı. Böyle bir kalsın böyle tarafta falan konuşsun. Bu sefer de hani yokmuş gibi davranma aşamasına geçiyorlar nebileri. Sen istediğin kadar bir şey söyle tamam bu öbür tarafta dursun falan. Ama neticede devamı ayetleri falan okuduğunuz zaman Allah bunlardan da tufan göndermek suretiyle intikamlarını alıyor. Neticede yine kazanan Nuh Aleyhisselam ve az sayıdaki inanan oluyor. Ama şu hususu da ifade etmeden geçmeyeyim. Ankebut suresinin 14. ayetinde Nuh Aleyhisselam'ın kavmi içerisinde 950 sene kaldığı belirtiliyor. 950 sene yaşadı mı, 950 sene sadece nübüvvet göreviyle mi kaldı belli değil. Ama 950 sene gibi muazzam bir rakam veriliyor. Mücadelesi çok büyük. Hud suresinde de anlatılıyor. Diyor ki karşı inanmayanları, kalu ya Nuh, kad cadelte cidalena fe ekterte cidalena. Yani çok mücadele ettin sen bizimle be kardeşim. Çok uğraştın, yıllarını verdin. Uğraştın, durdun. Bak 950 sene. Bizce, yani tırnak içerisinde söylüyorum. Hani etten kemikten insanız dedik ya, en trajik yönü ne bu işin biliyor musunuz? Bu kadar uğraş, bu kadar didin, bu kadar çabala. Başta ev halkı iman etmiyor ya. Karısı iman etmiyor Nuh Aleyhisselam'a. Oğlum dediği insan iman etmiyor. Ya kendimizi onun yerine bir koysak, bir empati yapalım. Nuh Aleyhisselam gibi Allah bizi bir nübüvvet göreviyle görevlendirmiş olsa, 950 sene mücadele etsek, şu yapsak bu yapsak da, biri gelip dese ki, sen ne konuşuyorsun be kardeşim ya? Sen bize iman edin diyorsun, şunu yapıyorsun. Kendi karın inanmıyor sana. Kendi çocuğun inanmıyor. Sen daha ne anlatıyorsun bize dese, herhalde psikolojikman çökeriz, yıkılır gideriz. Ama öyle mi gerçek? Hayır. Nuh Aleyhisselam'ın görevi neydi? İnsanları iman ettirmek mi? Zorla doğru yola getirmek mi? Yok. Allah'ın ona indirdiği ayetleri olduğu gibi tebliğ etmekti. Bu kadar. Kendisi de onu yaşamakla mükellef. Dolayısıyla sadece kendisinden sorumluydu Nuh Aleyhisselam. Kendisi kurtuldu. Ona inanan az sayıda insan, ki rivayetlerde 12 ila 80 arasında değişik rakamlar söyleniyor. Bu kadar mücadele, hadi diyelim 80 kişi iman etsin. Yani ben şahsen ben yıkılırdım. Bu kadar mücadelede bu kadar mı insan inanacak bir adama? Ki inananlar arasında ev halkı yok. O yüzden hani bazen oturuyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. İşte siz dostlarımızla, arkadaşlarımızla telefon açıyorlar, buraya geliyorlar. Ya hocam iyi güzel her şey hoş da biz bunları etrafımıza anlattık mı kaçıyorlar. Kim kaçıyor? İşte eş, dost, arkadaş. Nuh Aleyhisselam gibi evden karın veya kocan kaçıyor mu kardeşim? Yok Allah'a şükür daha henüz o seviyeye gelmedik. Şükret o zaman. Çocuğun az buçuk dinliyorsa Allah'a hamd et. Nuh Aleyhisselam gibi değilsin. Kaç senedir doğruları anlatıyorsun? Hocam daha yeni oldu işte 2-3 ay. 950 sene. 950 sene bir mücadele et. Allah ömür versin. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam gibi elini açıp ya Rabbi artık yeter diyebilirsin yani. Yani bir sene, iki sene doğruları anlatmış da 3-5 kişi kaçmış etrafından da işte yıkılıyoruz. Hayır, işte bu örnekler bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de var. Nuh Aleyhisselam'la ilgili dedik müstakil bir sure var. Bak bunu mutlaka yani hem burada bizi dinleyen siz dostlarımız hem ekranları başından dinleyen dostlarımız Nuh suresini mutlaka okuyalım, bir ders konusu yapalım. Sadece ben baş tarafından hızlıca birkaç bir şey söyleyeceğim. Yani Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı ne? Diyor ki İşte birinci ayetten itibaren biz kavmini uyarsın diye Nuh'u elçi olarak gönderdik. Ondan sonra beşinci ayetten itibaren Nuh Aleyhisselam diyor ki Kale Rabbi inni da'avtu kavmi leylen ve nahara. Ya Rabbi gece gündüz bak hiç durmaksızın ben bu insanları davet ettim. Hakka davet ettim. Ya yapmadığım şey kalmadı. Ne oldu neticede? Felem yeziduhum duai illa firara. Bak Cenab-ı Hakk'a derdini döküyor artık, patlamış. Nuh Aleyhisselam'la patlamış. Ya Rabbi diyor, o kadar çağırdım gece gündüz. Tek diyor elimde kalan ne oldu biliyor musun? Etrafımdan kaçıp gittiler diyor. O kadar yaptığım mücadele sonucunda uzaklaştılar benden. Hiç kimse kalmadı etrafımda. Başta ev halkı olmak üzere. Ve inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Sen affedesin diye onları ben çağırdım. Ne yaptılar? Ce'alu asabi'ahum fi azanihim. Parmaklarını kulaklarına tıkadılar diyor. He anlat anlat evet. He. Şu internet tabiriyle konuşacak olursak. Anlat anlat he, heyecanlı oluyor. Allah'ın nebisine gösterilen tavır bu. Parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Ve istaghşav thiyabahum. Elbiselerine büründüler. Hemen aldı ceketi çıktı gitti terk etti orayı. Ve esarru ve stekberu stikbara. Direndiler. Ve büyüklendikçe kibirlendikçe kibirlendiler. Ezmeye kalktılar. Sümme inni da'utuhum cihara. Sümme inni e'lentu lehum ve esrartu lehum israra. Gizli davet yaptım, açık davet yaptım. Haykırdım etrafta. Daha ne yapayım? Her şeyi yaptım. Kaçıp gittiler etrafımdan. Bu kadar. Ama neticede Nuh ve ona inanan az sayıda insan kazandı. O büyük çoğunluk, o ellerini kulaklarına tıkayanlar, o anlat anlat heyecanlı oluyor diyenler hepsi tufanda yok olup gittiler. Bu açıdan da yalnız değiliz. Başka bir örnek Hud aleyhisselamla ilgili Araf suresinin 7. surenin 69-70. Ayetleri. Geliyor diyorlar ki Hud aleyhisselam onlara söylüyor. Eve acibtum en caekum zikrum min rabbikum ala raculin minkum liyunzirakum. Ya sizi uyarsın diye, sizi uyarsın diye Allah'ın ayetlerini sizi hatırlatan birinin gelmesine çok mu şaşırıyorsunuz? Çok mu garip bir şey bu? Ki bana böyle garip, acayip tepkiler gösteriyorsunuz. Niye kabullenemiyorsunuz bu hususu? Vezkuru, bir hatırlayın bakalım. İz ca'alukum hulefâe min ba'di kavmi Nuh. Daha Nuh aleyhisselam kavmi yeni gitti, ortadan kalktılar işte, tufan oldu, şu oldu, bu oldu. Onların yerine Allah sizi koydu. Çok daha taze Nuh'un hatırası. Onların yerine siz geldiniz. Üstelik vezâdekum fil halkı besta. Allah böyle güç kuvvet açısından sizleri anormal derecede de yarattı. Yani öyle güçlü kuvvetli insanlar olmuşlar. Yani her açıdan değişiksiniz, farklısınız. Böyle şeyler var. Fezkuru âlâ Allah. Hatırlayın o zaman Allah'ın size yaptığı bu kadar nimeti. Ki leallekum tuflihûn. Kurtulursunuz, umduklarına kavuşasınız. Diyor. Ona karşı ne diyorlar biliyor musunuz? Kâlû. Eci'tenâ lina'budallâhe vahde. Ne yani? Sen şimdi yalnız Allah'a kul etmemizi mi söylüyorsun bize? Ve nezera mâ kâne ya'budu âbâuna. Babalarımızın o taptığı şeyleri bırakalım, ha öyle mi? Bunca yıllık, 14 asırlık geçmişi, bugün için söyleniyor ya, yok sayalım. Aa işte şunun ayetiyle bunun ayetiyle hükmedelim. Böyle mi söylüyorsun sen? Aa kusura bakma kardeşim. Bu kadar oluşmuş bir gelenek bilmem ne, bunlar kolay kolay feda edilecek şeyler değil. فَاَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتُمْ مِنَ السَّادِقِينَ. Yok inanmazsak azap var, yok cehennem bilmem ne var. Hadi diyor getir de bir görelim ya. Öyle korkutup duruyorsun bizi de bir getir bir görelim. Getirdi ve gördüler günlerini. Allah diyor ki yine akıbet o dönemki muttakilerin oldu. Onlar yerin dibine girdiler. Salih aleyhisselamla ilgili benzer bir kıssa var yine. Çok kısa hatırlatacağım. Tabii ki birçok surede var. Hud suresinin 11. surenin 61-63. Ayetlerinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve ilâ semûde ehâhum sâliha. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Bakın yabancı biri de gelmiyor. Yani o topluma kendi içlerinden yani tanıdıkları, bildikleri, yine Fatih Hocam'ın biraz önce okuduğu ayette ki bak Resulullah 40 yıl o toplum içinde değil mi? Beraber gülmüşler, beraber ağlamışlar. Hani tabiri caizse can ciğer kuzu sarması arkadaşları. Allah onu seçiyor, nübüvvetle görevlendiriyor ki hani dışarıdan gelirse bari şey yapmasınlar, dışlamasınlar adamı diye. Kendi içlerinden onu bile kabullenemiyorlar. 40 yıl sen bu adamın bir yalanına şahit olmamışsın. Sana kalkıp bu saatten sonra niye yalan söylesin durup dururken? Hiçbir siyasi ikbali yok, maddi beklentisi yok, şu yok, bu yok. Şimdi bakın Salih aleyhisselamla ilgili ne var? Yine diyor ki kardeşleri Salih'i Semud'a gönderdik. Fekale, şey gale, o da dedi ki ya kavmi ibudullaha ma aleyküm min ilahin gayru. Ey kavmim Allah'a kul olun, ondan başka ilah yok. Diğer bütün nebilerin söylediği gibi, bak farklı bir şey değil. Huve enşeakum minel ard. Allah sizi topraktan yarattı. Ve estamarakum fiha. Burada yaşatıyor. فَاسْتَغْفِرُوهُ Yaptığınız bütün günahlardan dolayı Allah'tan bağışlanma isteyin. ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ Allah'a yönelin. اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ Çünkü Allah çok yakın, size çok yakın. Bütün dualarınızı duyar, icabet eder, cevap verir. Ne diyorlar biliyor musunuz Salih Aleyhisselam'a? Bak Salih Aleyhisselam'ın onların gözündeki o güzel konuma bakın. Bunu onu ezmek için kullanıyorlar. Demişler ki قَالُوا يَا Salih. Dediler ki Salih, ey Salih, قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا. Hani şöyle söyleyeyim, hani daha iyi anlaşılsın diye. Hani ebe Salih, e canım kardeşim, sen ne ümit bağladığımız bir insandın ya. Biz sana dair ne umutlarımız vardı bizim. Pırıl pırıl bir insandın sen. Sana her şeyimizi emanet etmeye hazırdık biz. İster dini hadi diyelim, ister siyasi, ister ne olursa olsun her şeyimizi, biz geleceğimizi sende görüyorduk biz ya. Sen nasıl bir adam oldun böyle garip garip şeyler söylüyorsun? Etenhana en na'bude ma ya'budu abauna. Şimdi sen kalkmış babalarımızın o gördüğümüz taptığımız şeyleri tapmamızı falan mı yasaklıyorsun sen? Böyle yeni şeyler söylüyorsun. Olur mu hiç böyle şey? Salih sen yapma, sen bari yapma. Hani seni biz yetiştirdik, adam ettik, okuttuk, işte şuralara gönderdik, bunları yaptık falan. Sen de mi? Ve inne la lefi şekkin mimma ted'una ileyhi murib. Biz çağırdığın şeyden dolayı şüphe içerisindeyiz, kuşkudayız, yapma etme gözünü seveyim diyorlar. Vazgeç şu sevdadan. Böyle şeyler bizi geçmişten koparma. Peki Salih Aleyhisselam ne diyor? Bak yine geçmişle olan bağlantılarını tak diye kesmiyor. Diyor ki tamam. Kale ya kavmi eraeytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Bir bakın bakalım. Bu söylediklerim konusunda gerçekten Allah'tan gelmiş bir delile dayanıyorsam ben, bir araştırın, bir bakın, bir tartın sözlerimi, bir değerlendirin, araştırın. Bakın yalan mı söylüyorum, değil miyim? Ya doğruysa söylediklerim. Ve atani minhu rahmeten. Allah bana bir ikramda bulunmuşsa, bir işte kitap göndermiş, beni nebi yaparak ikramda bulunmuşsa, femen yensuruni minallahi in asaytuhu. Ve ben buna rağmen kalkıp Allah'a isyan edecek olsam, kim beni Allah'ın elinden kurtarabilir ya? Yani ben Allah'ı nasıl karşıma alayım yani bu sizin dediklerinizi yaparak? Ha diyeyim ki tamam siz de tapın atalarınızın şeylerine, yoluna uyun, şunu yapın bunu yapın mı diyeyim? Allah'tan beni sonra kim kurtaracak? Yok. فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ. Sizin bu saatten sonra diyor bana yapacağınız tek şey benim zararımı, ziyarımı arttırmak olur. Başka hiçbir işe yaramazsınız. Ya dediklerime tabi olun ya da bu söylediklerinizden vazgeçin. Yine benzer bir şey bakın İbrahim Aleyhisselam'da da var. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz acayip bir mücadele vermiş kavmine karşı. Yani Nuh, ondan sonra İbrahim, biraz sonra göreceğiz Musa, İsa ve Muhammed Aleyhisselam ulul azim peygamberler değil mi? Öyle biliniyor. Yani gösterdikleri mücadeleler diğerlerine göre daha çetin geçmiş. Daha büyük zorluklar yaşamışlar. İbrahim Aleyhisselam işte babası en birinci onu karşısına alıyor. Bütün toplumu karşısına alıyor. Hicret etmek zorunda kalıyor. Geliyor diyor ki Cenab-ı Hak vetur aleyhim nebe İbrahim. O Mekke'li müşriklere, o babalarımız, ya babamız İbrahim dedikleri o İbrahim var ya, onun bir hikayesini, haberini bir anlat onlara, bir hatırlasınlar. İzkale li ebihi ve kavmihi. İbrahim babasına, kavmine, toplumuna demişti ki, ma ta'budun, ya siz neye tapıyorsunuz? Şu putların önüne geçmişsiniz ya, bir şeyler yapıyorsunuz falan. Ne bunlar, ne yapıyorsunuz siz? Kalu, dediler ki, na'budu esnamen. Aa işte gördüğün gibi putlara tapıyoruz. Hem de fenezallu leha akifin. Şimdi sen böyle ileri geri şey konuşuyorsun ya, inadına da daha çok bunlara diyor sarılacağız dört elle. Bırakmayız. Öyle senin sözünle bir şeyi terk mi ederiz biz? Daha bir dört elle sarılacağız. Daha bir iştiyakla, daha bir aşkla, daha bir şevkle sarılacağız onlara. Öyle mi? Peki, kâle hel yesme'ûnekum iz ted'ûn. Ya bir şey soracağım İbrahim Aleyhisselam diyor. Siz onların önüne gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz ya. Allah için söyleyin ya. Duyuyorlar mı sizi? Sizi duyuyor mu bunlar, bu cansız varlıklar? Ev yenfeunekum ev yedurrun. Size bir şu kadarcık bir faydaları var mı? Zararları var mı? Bir faydaları, zararı dokunuyor mu size? Cevap ne? Yok. Yok yani bugüne kadar ne bir faydasını gördük, ne bir zararını gördük, ne bizi duyuyorlar. Ya şeyden yapılma varlıklar bunlar işte, taştan, tahtadan, şundan bundan. Diyorlar ki galu, ben, hayır, hiçbiri değil. Ama vecetna abaena kedalike yefalun. Biz gözümüzü açtık, babalarımızı böyle yaparken gördük diyor. Onları böyle bulduk, biz de aynısını yapıyoruz. Babamdan da iyi biliyor olamazsın herhalde. Dedemden de iyi biliyor olamazsın herhalde. Falancadan daha iyi biliyor olamazsın herhalde. İbrahim Aleyhisselam'a diyorlar. Yani hep aynı şey. Ya İbrahim Aleyhisselam ne diyor, sen ne cevap veriyorsun? Faydası yok, zararı yok, seni duymuyor, şunu yapmıyor, buna niye tapıyorsun? Delil var mı? Yok, sadece babamız böyle yaptı. Yani ondan sonra dediğimiz gibi daha birçok nebi var. Benim anlatacağım kısım sadece bu kadardı. Bundan sonra Musa Aleyhisselam'a gösterilen tepkiler var. İsa Aleyhisselam'a gösterilen tepkiler var. İşte Muhammed Aleyhisselam'ı baştan dinledik. Ben bu kadarla yetineyim. Sözü Vedat Hocam'a bırakayım. O da Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam nasıl tepki gösterilmiş? O konuda yalnız mıyız, değil miyiz? Onları öğrenelim kendisinden.
Evet, Musa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok geçen peygamberlerden bir tanesi. Ve İsrailoğulları da, onun kavmi de Kur'an-ı Kerim'de kendilerinden en çok bahsedilen kavim. Şöyle kabaca bir baktığınız zaman gerçekten Musa Aleyhisselam'ın mücadelesiyle Muhammed Aleyhisselam'ın mücadelesi arasında ciddi benzerlikler olduğunu görebilirsiniz. Örneğin Musa Aleyhisselam da nübüvvetinin ilk dönemlerinde Firavun yönetimine karşı bir mücadele gösterirken, Muhammed Aleyhisselam da Kureyş yönetimine karşı bir mücadele gösteriyor. Musa Aleyhisselam da müminleri beraberine alıp oradan kaçmak zorunda, hicret etmek zorunda kalıyor. Muhammed Aleyhisselam da bir dönem sonra hicret etmek zorunda kalıyor. Ve hicretten sonraki dönemde de Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulları ciddi bir güç elde etmelerine karşın orada münafıklardan yana bir takım sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Muhammed Aleyhisselam'a da baktığımız zaman, Muhammed Aleyhisselam'ın da Mekke döneminde daha çok münafıklardan yana bir takım problemler yaşadığını görüyoruz. Musa Aleyhisselam ile Muhammed Aleyhisselam arasındaki benzerliğe dikkat çeken enteresandır. Kur'an'da ilk inen ayetlerden bir tanesi bu benzerliğe dikkat çekiyor. Müzzemmil suresinin 15. ayetinde İlk inen surelerden bir tanesi. Allahu Teala şöyle buyuruyor: İnna ersalna ileykum rasulen şahiden aleykum. Size şahit olarak bir resul gönderdik. Kureyş'e söylüyor bunu. Keme ersalna ila firavne rasule. Tıpkı Firavun'a da bir resul gönderdiğimiz gibi. Yani ilk inen daha ayetlerde Allahu Teala Musa Aleyhisselam ile Muhammed Aleyhisselam arasındaki benzerliğe dikkat çekiyor ve Kureyş'e bir nevi siz Firavun'dan daha güçlü değilsiniz, aklınızı başınıza alın mesajı veriyor. Musa Aleyhisselam Firavun'a geldiği zaman Firavun ve ileri gelenleri onu inkar ettiler. Peki bunun arka planında nasıl bir psikoloji vardı? Bununla ilgili öncelikle Mü'minun suresinin 45. ayetinden itibaren okuyalım. ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوسَى وَاَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُب۪ينَ Biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve bir büyük bir yardım ile, apaçık bir yardım ile gönderdik. Nereye? İlâ firavne ve meleihi, Firavuna ve onun ileri gelenlerine, onun o bürokrat takımına. Festekberu, onlar kibirlendiler. Ve kânû kavmen âlin, onlar böbürlenen bir kavim oldular. Fekalu, onlar dediler ki, kendi aralarında bunlar, o toplumun, o döneme bakarsanız Mısır dünyanın en güçlü devleti denilebilecek devlet. Onlar dediler ki, enu'minu li beşerayni mislina. Tıpkı bizim gibi iki insan olan, iki beşer olan bu ikisine, Musa ve Harun'a mı iman edeceğiz? Ve kavmuhuma lena abidun. Onların kavmi de, o ikisinin kavmi de bizim kölelerimiz. Hal böyleyken biz kalkıp bu ikisine iman mı edeceğiz diyorlar. Yani böyle bir psikoloji var arka planlarında. Fekezzebuhuma, bu yüzden ikisini yalanladılar. Fekanu minel muhlekin, bu yüzden de helak olunanlardan oldular diyor. Tabii bu psikoloji var ama peki inkar ederken ki bahaneleri ne? İnkar ederken ki bahaneleri de Kasas suresinin 36. ayetinde şöyle söyleniyor. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ Musa onlara, Firavun'a ve ileri gelenlerine apaçık ayetlerimizle gelince, قَالُوا onlar dediler ki, مَا هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى Bu onların bize getirdikleri uydurulmuş bir sihirden, bir aldatmacadan başka bir şey değil. وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْاَوَّلِينَ Biz önceki babalarımızda bunu duymadık, buna benzer bir şey duymadık diyorlar. Yani mazeret olarak da Musa ve Harun Aleyhisselam'ın yeni bir şeyler söylemesini, yeni bir şeyler getirmiş olmalarını, öncekilerin söylemediği şeyleri söylüyor olmalarını inkarlarına bir mazeret olarak ileri sürüyorlar. Muhammed Aleyhisselam'a da baktığınız zaman, Muhammed Aleyhisselam da Kureyş ile olan mücadelesinde Muhammed Aleyhisselam'ın toplum içerisindeki o düşük düzeyde statüsüne bir defa bağlıyorlar. Mesela diyorlar ki Furkan suresinde ve izâ ra'evke iyyettehizûneke illâ huzuven. Onlar ne zaman ki seni görseler seni küçümsüyorlar, seni aşağılıyorlar. Diyorlar ki ehezellezî ba'asallâhu rasûle. Bu kişi Allah'ın Resul diye seçtiği kişi bu mu? Yani Allah Resul diye seçe seçe bunu mu seçti? Diyorlar. Seni gördükleri zaman. Tıpkı Firavun da Musa ve Harun Aleyhisselam'ı gördüğü zaman vermiş oldukları o onlara aşağılayıcı kibirli tepki gibi bir tepki veriyorlar. Tabii daha sonraki dönemde yani Firavun'dan kurtulduklarından sonra o Nil Nehri'nden karşıya geçmelerinden sonraki dönemde çok ciddi nimetlerle Allahu Teala onları ödüllendiriyor. Ellerinde işte menne ve selva indiriliyor. Onlara işte taştan 12 pınar akıtılıyor. Su ekmek elden, su gölden bir hayat var. Firavun ve ordularından kalan ganimetler var. Ellerinde ciddi derecede altınlar var vesaire. Bir güç elde ediyorlar bir anda. Bu noktada da Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam kavminin Allah'a karşı ve Allah'ın emirlerine karşı olan güvensizliğiyle imtihan ediliyorlar. Ciddi bir güvensizlik ortaya koyuyorlar. Bunun en belirgini ben bir örneğini söyleyeceğim. Biliyorsunuz vaat edilmiş bir toprağa girmelerini Allah-u Teala onlara emrediyor. Diyor ki ben bu toprağı size vaat ettim, orası sizin. Yani Allah'ın vaadi varken ortada hani kim çıkıp da yani buna hayır diyebilir. Ancak oraya girin emri geldiği zaman bakın nasıl bir tepki veriyorlar. Tevrat'tan okuyacağım direkt. Çölde Sayım bölümünün 14. babında şöyle anlatılıyor. O gece yani bu emir geldiği gece, oraya girin emri geldiği gece bütün topluluk yüksek sesle bağırışıp ağladı. Bütün İsrail halkı Musa ile Harun'a karşı söylenmeye başladı. Onlara keşke Mısır'da ya da bu çölde ölseydik dediler. Rab neden bizi bu ülkeye götürüyor? Kılıçtan geçirilelim diye mi? Karılarımız, kızlarımız tutsak edilecek. Mısır'a dönmek bizim için daha iyi değil mi? Sonra birbirlerine kendimize bir önder seçip Mısır'a dönelim dediler. Bunun üzerine, onların bu nankörlükleri üzerine Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ne var ki varlığım ve yeryüzünü dolduran yüceliğim adına and içerim ki yüceliğimi Mısır'da ve çölde gösterdiğim mucizeleri görüp de beni 10 kez sınayan, sözümü dinlemeyen bu kişilerden hiçbiri atalarına and içerek söz verdiğim bu ülkeyi göremeyecek. Beni küçümseyenlerden hiçbiri oraya göremeyecek. Ve biliyorsunuz 40 yıl çölde yaşamak zorunda kalıyor İsrailoğulları. Ancak bu çöle sürgün edilmelerinin suçunu da Musa Aleyhisselam'dan buluyorlar. Diyorlar ki Levi oğlu Kehat, Yisar oğlu Kora, Roben soyundan Eliyava oğulları Datan, Aviram, Pelet oğlu ve 10 toplulukça seçilen tanınmış 250 İsrailli önderle birlikte Musa'ya baş kaldırıldı. Sonra Musa Eliyava oğulları Datan ve Aviram'ı çağırttı ve onlar gelmeyeceğiz dediler. Bizi çölde öldürtmek için süt ve bal akan ülkeden çıkardın. Bu yetmiyormuş gibi başımıza geçmek istiyorsun. Bizi süt ve bal akan ülkeye götürmediğin gibi mülk olarak bize tarlalar, bağlar da vermedin. Bu adamları sen kör mü sanıyorsun? Hayır, gelmeyeceğiz. Yani Musa Aleyhisselam'ın yani o ülkeye girememiş olmalarının cezasını da Musa Aleyhisselam'a kesiyorlar. Diyorlar ki senin yüzünden giremedik. Oysa ki kendileri savaşmak istemediler. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın daha sonraki dönemde karşılaştığı en büyük problem Allah'a karşı güvensiz olan toplum. Yani münafıklar. İsa Aleyhisselam'a geldiğimiz zaman da İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde İsrailoğulları ciddi bir bölünme içerisinde, mezhepleşme had safhada ve din adamları arasında, mezhepler arası din adamları arasında ciddi bir gösteriş yarışı var o dönemde. Ve İsa Aleyhisselam nebi olup nübüvvetini ilan ettiği zaman bir havraya gidip, Şabat günü bir havraya gidip şunları söylüyor. İncil'in mesajlarını insanlara anlatıyor. İnsanların verdikleri tepki şu. Markos İncil'inde geçen ifadelerle ben size okuyacağım. Şabat günü olunca İsa havrada öğretmeye başladı. Yani almış olduğu risaleti insanlara öğretmeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. Bu adam bunları nereden öğrendi diye soruyorlardı. Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor? Meryem'in oğlu Yakup, Yose, Yahuda ve Simon'un kardeşi olan marangoz değil mi bu? Kız kardeşleri de burada bizim aramızda yaşamıyor mu? Ve gücenip onu reddettiler. Ya bu adam bizim aramızda bugüne kadar yaşayan marangoz değil mi bu adam diyorlar. Bundan dolayı da onu reddediyorlar. İsa da onlara bir peygamber kendi memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez dedi. Daha sonra İsa Aleyhisselam havarilerini seçiyor. 12 havarisi var arkadaşlar biliyorsunuz. Onları seçiyor ve onlara şu şekilde İsa Aleyhisselam hitap ediyor. İsa gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle söyledi. Ne mutlu size ey yoksullar. Çünkü Tanrı'nın egemenliği sizindir. Ne mutlu size şimdi açlık çekenler çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar çünkü güleceksiniz. İnsanoğluna yani peygambere bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin ve coşun. Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar. Yani geçmişteki peygamberlerin yaşadığı zorlukların bir benzerini siz de yaşayacaksınız ve bu zorlukları yaşadığınız zaman size ne mutlu diyor. Çünkü gökteki ödülünüz yani Allah katındaki ödülünüz büyüktür diyor. İsa Aleyhisselam'ın daha önce de söylediğimiz gibi en büyük sıkıntısı bilginlerle, İsrailoğulların alimleriyle sıkıntısı var. Ki bununla ilgili yüzlerce örnek var İncil'lerin içerisinde. Ben sadece birkaç tanesinden bahsedeceğim. Din bilginleri ciddi derecede geleneğe daha çok değer veriyorlar. Yani sözlü gelenek, aktarılan gelenek yazılı olan Tevrat'tan, Allah'ın kitabından çok daha önde onlara göre. Ve İsa Aleyhisselam'a gelip ona tepki gösteriyorlar. Diyorlar ki, Matta'da geçiyor, 15. bapta bu da. Bu sırada Yeruşalim'den bazı ferisiler ve din bilginleri İsa'ya gelip, öğrencileri neden atalarımızın geleneğini çiğniyor diye sordular. Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ya siz neden geleneğiniz uğruna Allah'ın emirlerini çiğniyorsunuz dedi. Ey ikiyüzlüler! Yaşayanın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar da yerinde. Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna ibadet ediyorlar çünkü öğrettikleri şeyler sadece insan buyruklarıdır. Yani insanlara anlattıkları şeyler benim sözlerim değil, insan buyrukları olan kendi uydurdukları şeyleri insanlara din diye anlatıyorlar. Tabii İsa Aleyhisselam'ın da bu din bilginleriyle çok fazla örneği var. Vaktimiz kalmadığı için hepsini okuyamayacağım. O yüzden ben tekrar sözü Fatih Hoca'ya vereyim de yani vaktimiz çok azaldığı için.
Evet. Esasında tabii bugün yaptığımız bu ders tarih boyunca insanların nebilere gösterdikleri tepkilerin sadece bir kısmı, sadece bir örnek teşkil ediyor. Esasında farklı amaçlarla gösterilen tepkiler de var. İşte bugün daha çok öncekini muhafaza etme, geleneği kutsama, sırtını atalara ve çoğu zaman da işte o siyasi otoriteye dayama şeklinde gerçekleşen itirazı bugün çeşitli nebiler bağlamında gördük. Kur'an-ı Kerim'de bunun dışında nebilerin şahsına yapılan hakaretler, onları küçümseme, onları itibarsızlaştırma, onlara bir takım iftiralar atma, onların bir takım başka planları, niyetleri, farklı ajandaları olduğuna dair iftiralarla yapılan itirazlar var. Dolayısıyla onlarla ilgili şeyleri dile getiremedik. Biraz önce Yahya hocamın ve Vedat hocamın işte ataları kutsama ve geleneği mümkün olduğunca ön plana çıkartıp onu devam ettirme bağlamında yapılan itirazlar Muhammed Aleyhisselam için de geçerliydi, hepimiz biliyoruz. Yani Muhammed Aleyhisselam'a da insanlar bu gerekçeyle sırt çevirmişlerdi. Esasında bunun da temelinde bir menfaat birliği var. Yani hani Kur'an-ı Kerim'de insanların şirk koşmalarının sebepleri açıklanırken, bu temellendirilirken, esasında bunun dünyevi bir arzu, bir menfaat birlikteliğinin bir gereği olduğuna dikkat çekilir. Çünkü insanlar ötekileşmek, bir toplum içerisinde ötekileşmek istemez. Çünkü orada bir takım tezgahı vardır, iş görüyordur. Bunların devam etmesini ve dışlanmamasını ister. Bundan dolayı da genelde o bölgede çoğunluğun merkezde olma temayülü gereği çoğunluğa tabi olur. Mekkeliler de esasında Muhammed Aleyhisselam'ın onlara yaptığı tebliğ faaliyeti karşısında bunu bir şekilde dile getirmişler. Yani menfaatleri koruma isteği. Kasas suresi, yani 28. surenin 57. ayetinde Allah-u Teala bu durumu bize şöyle ifade ediyor. وَقَالُوا اِنَّ اتَّبِعُ الْهُدَى مَعْكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا. Yani diyorlar ki bu doğru yola, senin Allah'tan getirdiğin bu doğru yola, Kur'an'a tabi olacak olursak, yani bizler Allah'ın istediği gibi kullar olacak olursak, ey Muhammed sana tabi olursak, bizi buradan atarlar. Yani müthiş bir öngörü esasında, ki bu öngörü 20 yıl sonra başlarına geliyor. Çok da zeki insanlar, başlarına gelebileceği görüyorlar esasında. Ama keşke mümin olarak bu başlarına gelmiş olsaydı. Diyorlar ki eğer sana tabi olursak buradan biz atılırız. Yani menfaatlerimiz biter, tezgahlarımız kapanır. Burada hac görevlerini bir şekilde organize ediyoruz. İnsanların sevdiği, saydığı, itibar ettiği bir topluluk oluşturduk. Burada bir dini yapımız var. Bunun bozulmasını istemiyoruz. Bunun üzerine Allah Teala diyor ki: "Evelem nümekkil lehum haramen aminen yucba ileyhi semaratu kulli şeyin rizkan min ledunna." Peki şunu düşünmüyorlar mı? Bu mukaddes kılınan, güvenli şehir kılınan yere bunları biz yerleştirmedik mi? Yani öncesini niçin hatırlamıyorlar? Zaten biz yerleştirdik. Bütün bu imkanları onlara biz verdik. Tarafımızdan her türlü menfaat buraya akıyor, geliyor. Yani müreffeh bir hayat yaşıyorlar. Bunu onlara sağlayan biziz. Şimdi bunu bize karşı mı kullanıyorlar? Velakin de ekferuhum la ya'lemun. Çoğu bunun farkında değil. Bunu bilmeden konuşuyorlar. Yine 34. sure, yani Mekkelilerin itirazları bağlamında Sebe suresinin 43. ayetinde diyorlar ki: "Ve izâ tütle aleyhim âyâtunâ beyinâtin kâlû mâ hâzâ illâ raculun yurîdu en yasuddakum ammâ kâne ya'budu âbâkum." Yani kendilerine ayetler tilavet edildiğinde, herhangi bir konuyla ilgili ayetler kendilerine hatırlatıldığında diyorlar: "Bu öyle bir adam ki atalarımızın kulluk ettiği şeylere, yani atalarımızın bağlı olduğu o değerlere karşı çıkıyor ve bizi oradan alıkoymaya çalışıyor. Bu adamın amacı bu. Yani bu adamın kötü bir niyeti var. Hani zaman zaman bizler için de söylüyorlar. Ya işte bu adamlar şunun ajanı. Bu adamların aslında gizli ajandası var. Bu adamlar aslında bir projenin aktörleri. Yani bu kelimeler biraz önce okuduğum ayetin içerisindeki ifadeler. Bunlar şu proje için kullanılan adamlar. Muhammed Aleyhisselam için ve onun gibi diğer nebiler için diyorlar ki yani bunun özel bir şeyi var, amacı var. Sakın kanmayın. Esasında bütün değerlerimizi alt üst etmek ve toplumu dinsizleştirmek için uğraşıyor. Vakalu ma hada illa ifkun muftara. Bakar mısınız? Yani kendisini öyle bir yere konumlandırıyor ki diyor ki Allah'ın söylediği şeyler, istediği şeyler değil bunlar. Allah'ın adını kullanıyor bu. Allah'a da iftira atıyor. Allah'ı kullanıyor. Dini duygularımızı kullanıyor. Oysa asla ve kata Allah bizden böyle bir şey de istemiyor. Onu da söyleyebiliyorlar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينَ Bu görmezden gelenler bu gerçekle yüz yüze kaldıklarında, bu gerçek kapılarını çaldığında diyorlar ki bu açık seçik bir sihirdir. Yani bu adam kelime oyunlarıyla, etkileyici tarzıyla, etkileyici hitabetiyle etkiliyor bir takım insanları. Sakın buna kanmayın. Sakın buna kanmayın. Hani zaman zaman buralar için de söyleniyor ya, gençler uyarılıyor. Ya bakın yapmayın etmeyin yani. Bu oyuna gelmeyin. Söylediği şeyler size cazip gelebilir ama esasında büyülüyor bir takım kelime oyunlarıyla. Bakınız Muhammed Aleyhisselam ve onun gibi diğer nebiler için de kullanılan ifadeler bunlar. Bugün biraz önce de ifade ettiğim gibi sadece bir örnek teşkil etsin diye Kur'an-ı Kerim'den özellikle de geçmişi korumak, ataları kutsamak bağlamında insanların nebilere göstermiş olduğu tavırların geçmişte ne ise bugün de aynı olduğu ve bugün ne ise bundan sonra da aynı olacağını Kur'an-ı Kerim'den çok rahatlıkla görebiliyoruz. Allah nasip ederse belki başka vesilelerle bu tavırların çeşitli şekillerini yine Kur'an-ı Kerim'den görme imkanımız olabilir. Bizleri evlerinize konuk ettiğiniz için bu salonda bulunan konuklarımız da bize eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere Allah'a emanet olun diyorum.